Neyse adımız ve olduğumuz için.
Hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri.
Ses sahibi kadın.
Size iyi eğlenceler.
Başkent'ten merhaba diyoruz yine sizlere sevgili dinleyicilerimiz. İşte Hayatın Sesleri başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hepiniz bizleri dinlemek üzere. Programı sizler için Gülşen Ayvaz, Didem Öztaşbaşı ve Şule Özçakır hazırladılar. Kumanda masasında Ayhan Taşçı var ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyicilerimizle birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz programımıza her zaman olduğu gibi. 0090-312-463-3419 ve 463-34-21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz Hayatın Sesleri'ne. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. Twitter, Facebook ve Instagram hesaplarımızın adları ise yine Hayatın Sesleri sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin işte ilk müziği. Türkiye'de saatlerimiz 15, onu gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri Başkent'ten, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM ortak yayınıyla sürüyor. Ve stüdyo konuğumuzla hemen sizleri tanıştırmak istiyorum sevgili dinleyicilerimiz. Bir TRT prodüktörü kendisi, aynı zamanda iç yapımlar koordinatör yardımcısı Sayın Metin Edirneli bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk, sağ olun.
Evet, bugün Balkanlardan konuşacağız biraz. Evet. Balkanlarda son 200 yıldır yaşanan kirli savaşlar, katliamlar nedeniyle büyük acılar ve göçler yaşandı. Bu acılı coğrafyanın hikayesini anlatan bir kitap yazdınız siz. Balkanlar ve kitabın adı. Tabii bunun evveliyatı var aslında. Oradan başlamamız gerekiyor galiba, değil mi?
Doğrudur.
Bu kitaba getiren neydi sizi?
Şimdi şöyle söyleyeyim. Daha önce 2000 yıllarında bir kitap okuyordum. Ermeni tekçilerini anlatan bir kitap. Onu okuduğum zaman şu aklıma geldi. Biz hep kendimize, işte Balkanlardan, Kırım'dan, Kafkasya'dan, Arap Yarımadası'ndan gelen milyonlarca insanımıza sürekli göçmen diye bir tanımlama yaptık. Adı ve girişte de isteği kullandığınız göç, göçmen. Şimdi bu olayı okuduğunuz zaman tabii ki acıları kıyaslayamazsınız. Her acı kendi için acıdır. Fakat şunu gördüm. Balkanlardan özellikle 1801'de Sırp İsyanı'yla başlayan, daha önce 1683'te Avusturya-Osmanlı Savaşları'ndan itibaren Türklerin sistematik olarak bölgeden tasfiyesi, katliam ve göç ettirilmesi var. Göç değil, zorunlu bir göç ve tehcir. Hı hı. Ve katliam yoluyla etnik arındırma politikası var. Onun üzerine bir Balkanlar Göç diye bir belgesel yapmaya karar verdim. Tabii ben de o zaman göç dedim. O alışılagelmiş kalıp içinde. Ama daha sonra bunun yanlış olduğunu anladım ve bu kitabı da o yüzden Balkanlar ve dedim ki okuyucuya kararı bıraktım. Balkanlar ve okuduktan sonra okuyucu katliam mı der, sürgün mü der, soykırım mı der, göç mü der? Onlara bir seçenek bıraktım. O yüzden Balkanlar ve diye noktaladım kitabın adını.
Peki hiç geri dönüşleri aldınız mı? O ve nasıl tamamlandı?
Şu an kitap çok yeni. Satışta olmayan bir kitap. Sağ olsun kurumumuz bunu bastı. Şu an daha çok dağıtıldı ilgililere ve meraklılarına. Şu anda dağıtılmaya devam ediyor.
Sonuçlar daha sonra gelecek o zaman.
Yanıtlarını daha sonra alacağız. Ama insanlara anlattığım zaman birkaç şey, işte size anlattığım gibi daha önce arkadaşlar sohbette de anlattım bu konuları. Dediler ki ilginç. Bu farklı bir şey oldu.
Evet. Siz de oralardan göç ettiniz galiba, değil mi?
Evet. Ben Kırcaali doğumluyum. Doğu Rodopların merkezi diyeyim. 1971'de Türkiye'ye göç ettik. İşte Bursa'ya yerleşme. Daha sonra üniversite, Ankara Üniversitesi eğitim derken iş TRT'de ve buradayız şu an için.
Evet. Peki nasıl başladı bu belgesel ve kitap öyküsü? Sanıyorum çok evvelinde değil, 2000'li yıllarda oluşan bir şeydi.
Kitabı dediğim gibi o ilk 2000'lerde, 1998 yılında bir Türk Tarım Ekonomi Politiği diye bir belgesel yapıyorduk. O süreçte zaten bu okuduğum kitaplardan çıktı. 2002 yılında bunu ben bir şey yapmam gerektiğine inandım ve bunu Balkanlar ve Göç diye belgeselleştirdim. 2004'te de bunun yapımına başladık. 2005'te de 14 bölüm Balkanlar ve Göç. Tabii 1683'ten 1990'lar 2000'lere kadar Balkanların siyasi tarihi, Osmanlı Devleti'nin, Türklerin ve Türkiye'nin diyelim bölgeden tasfiyesi süreci olarak böyle bir emperyalizm Balkan politikası Türklerin ve Türkiye'nin bölgeden tasfiyesini anlatan bir kitaptı.
Evet.
Belgeseldi pardon. Sonra kitaba döndü.
Evet. Balkanlar ve Göç belgeselinin devamı niteliğinde devamı. Balkanlar ve yine Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından çıkarılan bir kitap. Peki öyle. Okumak isteyen dinleyicilerimiz olabilir. Onlar bizim arşivimizden mi temin edecekler? Nasıl
şimdi,
ulaşabilirler
bu konuda,
kitabı?
Tabii talebe bağlı olarak bunu kurumun verecek karar. Kurumun elinde varsa mutlaka gönderecektir. Çünkü Balkanlardaki bazı dernekler, sivil toplum kuruluşları, Türkiye'deki STK'lara, üniversitelere kitaptan gönderiliyor şu an. Elde kalanlara, çok ilgili olanlara mutlaka verilecektir. Belki daha sonra bir blok açılarak bunu orada da yapabiliriz. Ve insanlar, okuyucular, ilgililer oradan izleyebilirler. Belki bir olasılıkla kurum bunu tekrar bir basımında yapabilir.
Yapabilir. Evet. O zaman biz kitaba dönelim isterseniz. Evet. Göçten söz edelim. Göç nereden başlıyor? Nedenleri neymiş acaba? Neler tespit ettiniz?
Önce yine baştan dediğim gibi zorunlu bir göç. Bu tamamen bir etnik arındırmaya dayalı. Türklerden kurtulmaya yönelik bir politikanın sonucu ortaya çıkan bir sosyal hareket. O nedenle göçten daha çok bir insanları sürgün etme, katliam ve Türklersiz bir bölge yaratma isteği var. Zaten bu belgesel sürecinde bir Bulgar yazarla da konuştuk. Şöyle bir korku var Balkanlarda. Sanıyorum Antonio Celyaskova'ydı. Balkanlarda bir demografik korku var. Diyor ki içinizdeki etnik grup çoğalıyor. Azınlık, etnik açıdan azınlık olan grup çoğalıyor. Siz nüfusa gittikçe azalıyorsunuz ve yanınızdaki komşu da hızla büyüyor. Ve tüm Balkanlara tabii 1800'lerden itibaren başlayan tırnak içinde söyleyeyim bağımsızlık hareketleri ki bundan çoğu Rusya veya Batı, İngiltere, Fransa destekledi çoğu. Çünkü hiçbir kimsenin tek başına bağımsızlık savaşı verme mücadelesi yok. Batı bu emperyalizm kendi çıkarıyla etsin bunları desteklemiştir. Bu süreçte sürekli bir bağımsız devlet olduğu için sadece Osmanlı Devleti'nin siyasi egemenliğinden kurtulmak değil, aynı zamanda onun varlığının sebebi olan Türklerden de kurtulmak isteği var. Ve doğal olarak tüm saldırılar ister savaşlarda olsun, ister isyanlarda, işte 93 Harbi'nin Balkan Savaşı sürekli Türkleri tasfiye üzerine kurulu ve öldürmeye ve yok etmeye ve sürmeye yönelik. O nedenle bu zorunlu bir göç.
Zorla göç ettirilen Müslümanların sayısı hakkında ne söyleyeceksiniz?
Şimdi,
neymiş sayı?
93 Harbi zaten baştan itibaren bir insanlığın yüz karası bir savaş. Daha baştan itibaren zaten söylenen bu bir etnik arındırma, bir soykırım savaşı olacaktır deniyor. Çünkü bağımsız Bulgaristan kurulmak isteyen coğrafyada Bulgarlar azınlıkta. Şimdi böyle bir toplulukta siz bağımsız bir devlet kurmanın yolu nedir? O zaman Türklerin, devletin varlığının temeli olan Türk nüfusu, Müslümanları oradan kovmaktır. Justin McCarthy'ye göre rakam 1.250.000 civarı. Tam şimdi net bir rakam söyleyeyim mi? 1.251.000 sanıyorum. Tabii bunların bir kısmı yerinden yurduna gidiyor, sonra bir kısmı geriye dönüyor. Hı-hı. Ama 500.000 civarı insan da yaşamını yitiriyor. Özellikle Harmanlı katliam var ki bir günde katledilen ki bu grup Harmanlı Edirne işte 40 kilometre, 30-40 kilometre mesafede bir yer. İnsan tam kurtuluşa erdik, özgürlüğe kavuşturduğu anda arkadan gelen o Rus ordusunun işte askerler tarafından kılıç artığı yapılıyor. Bazı rakamlara göre 60.000'den 200.000'e kadar insan bir günde katlediliyor. Binlerce çocuk nehirlere atılıyor kurtulabilir umuduyla. Bu inanılmaz bir vahşet, yani inanılmaz vahşi bir savaş yani o dönem için. Kirli bir savaş çok.
Evet. 93 Harbi Osmanlı-Rus Savaşı evet. Ve dolayısıyla bunu getiren zorunlu göçler.
Kesinlikle. Şimdi o dönem zaten insanlar trenler üzerinde olabildiğince geliyorlar. Balkan ayazında ayaklar çıplak, başlar açık yani ve erkeklersiz bir toplum. Hı-hı. Grup. Çünkü erkekten çoğu savaşlı. Var olan erkekler çoğu yaşlı. Ya çocuk yaşlı insanlar var, ya kadınlar ya bebeler var. Doğal olarak bu savaş tam anlamıyla bir etnik arındırma savaşı oluyor.
Ama o zaman bunun adı göç değil herhalde değil işte mi? Bu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla mı göç
aslında,
adını alıyor?
Evet, Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonraki insan hareketinden göç diyebiliriz. Onda bile şöyle bir korku var. İşte 1925'te Bulgaristan Dostluk Anlaşması yapılıyor ama göçü artırabilmek için baskılar, saldırılar yine Türkler yönelik ölüyor, oluyor. Şimdi 1950 göçlerine bakıyorsunuz. Yugoslavya 1953'te normal bir göç anlaşması var ama Rankoviç göç edenlerin sayısını artırmak için Yugoslavya'daki o dönemki işte istihbarat teşkilatının başı insanlar üzerine inanılmaz bir baskı kuruyor. Çünkü amaç Türkleri olabildiğince çok fazla sayıda Türk'ü göç ettirmek. Ve insanlar şöyle korku var. Benim yakınlarımdan da duyduğum. Özellikle 1970'li yılları ele alalım. Türkiye'de işte terörle her gün can derdinde olan insanlar sokağa çıkmanın şey olduğu. İşte Bulgaristan nispeten göreceli de olsa o dönem için işte huzur var, işsizlik yok, bir yaşam güvenceniz var, sağlık, her şey bedava. İnsan onu bırakıp buraya geliyorsa o zaman diyorsun başka bir şey var demek ki insanların bilinçaltında. O da şu, bugün burası ama yarın ne olacağını bilemezsin. Biz çocuğumuzu kurtaralım. Yani göçün altında bile sürekli bir psikoloji var. Çünkü her 10-15 yılda bir sürekli göç ettiriliyorsunuz zaten. Anlaşmaya da dayalıysa sürekli altta işte sünnet yasaklanıyor. Camilere işte ibadetlerinizde, kültürünüzde, kimliğinizde sürekli bir saldırı var. Sürekli bir yok etme derdi var. O zaman sürekli bir korku var. Yani siz artık göç etmiyorsunuz. Yine siz göç ediyor görünüyorsunuz ama siz göç ettiriliyorsunuz aslında farkında olmadan.
Peki o zamanki göç politikalarına baktığımızda ne görüyoruz, ne diyor onlar?
Türkiye açısından mı, diğer ülkeler açısından mı?
Hem Türkiye açısından hem de diğer
Şimdi
ülkeler
Türkiye'nin açısından. Türkiye'nin de olabildiğince şöyle bir yaklaşımı benim gözlemlediğim. Türkiye olabildiğince oradaki Cumhuriyet'in kuruluşuyla Osmanlı yıkıldıktan sonra Cumhuriyet'in kurulduğu süreçteki nüfusu korumaya çalışıyor. Hı-hı. Artan nüfusu sürekli alıyor Türkiye. Bir Yugoslavya örneğinde bir Doğu Sanyo Soğuk Savaş'ta Doğu Batı şeyinden dolayı fazlasıyla nüfus alıyoruz. Ama diğer ülkelerde olabildiğince nüfusu terk ettiğimiz andan itibaren sadece artanı alıyoruz. Ama ana nüfusu orada bırakıyoruz sürekli. Ama diğer Bulgaristan olsun, diğer Yunanistan olsun onlar da olabildiğince artan Türk nüfusu göndermekten yana. Hı hı. Bu, şu anda da bu devam ediyor aslında. Hiç değişen bir şey yok. İşte evet. Yunanistan'da bakıyoruz 19. maddenin 60 bin kişi vatandaşsız şu an. Hı hı. Vatandaşlıktan atılmış durumda. Adam askerliğini yapıyor vatan görevini. Birden bakıyor ki ertesi gün vatandaşlıktan çıkarmış. Ve bu askerlik yapıyor Yunan ordusunda.
Evet.
Bu tür örnekler çok fazla.
Evet. Şimdi tabii siz bu kitabı ne kadar zamanda ortaya çıkardınız?
Şimdi bu kitap aslında ilk belgesel yaptıktan sonra yazmaya karar verdim ama bazı şeyler olgunlaşmamıştı. Siz de çok iyi bilirsiniz. Bazı şeylerin hayata geçmesi için kafanızda oturması gerekir, evet. Olgunlaşması gerekir. Bir de akademik bir çalışma mı yapacağım yoksa çünkü onu yapan akademisyenler var. Onun üzerine işte bir belli bir süre askıda kaldı. 2013'ten itibaren bunu kitabı yazmaya karar verdim. 2014'te oturdum artık kafamda iyice olgunlaştı. Çünkü ben akademik değil, akademik bir çalışmaya yararlanan bir hikaye ederek ya da öyküleştirerek daha bir insanların okuyabileceği mantıkta bir dille anlatmaya karar verdim. Ondan sonra kafamda oturunca da kitabı yazmaya karar verdim. Yaklaşık evet. 1,5-2 yılım aldı.
Aldı. Şunun için soruyorum. Tabii bunun ortaya çıkması için oralara da gittiniz. Nerelere gittiniz? Neler yaşandı oralarda? Kimlerle nasıl röportajlar yaptınız?
Şimdi,
bunu merak ettim.
Buraya tabii ki özellikle belgesel çekiminde 2014 Mayıs'ında başladı. İlk Romanya'ya gittik. Oradan Bulgaristan'a ardından işte Makedonya, Kosova, Bosna Hersek, Sırbistan'a gittik. Yunanistan o dönem çekim izni vermedi. Bir arkadaşımızdan rica ettik. Tabii ki bu dönemde sadece Türklerle röportaj yapmadık. Aynı zamanda oradaki akademisyenlere, Bulgar olsun, işte Sırp olsun, Arnavut olsun, değişik akademisyenlere şey yaptık. Bu anlamda kitaba tekrar dönersek, aslında buradan kitaba dönmekte fayda var. Kitabın ilk 282 sayfası benim yazdığım bilimsel çalışma ama sonraki bir 80-90 sayfada o dönem yaptığım röportajlarla röportajların yer aldığı bir bölüm. Bu belki araştırmacılar açısından çok iyi bir şey olacak. Çünkü ilk defa bazı şeyi ilk defa orada duyacaklar.
Neydi size en çok etkileyen mesela orada duyduklarınızdan? Paylaşır mısınız bizimle?
Kosova'da Sancak'ta Yeni Pazar'da bir müzenin bulunduğu sokak var. Kanlı Sokak adına. Türkçesi Kanlı Sokak.
Evet.
Rasteni Sokak. Boşnakça'da sanıyorum Sırpça'da. Tam telaffuz edememiş olabilirim. Hı hı. Bu 1803'te Sırp ayaklanması esnasında oradaki Müslümanlarla işte isyancıların çatışmasında oradan oluk oluk kan aktığı söyleniyor ve çok çarpıcı bir şey. Hala o sokak o adını koruyor.
Evet.
Bir de Harmanlı katliam unutamadım. Yani insanlık için yüz karası vahşi olaylardan biridir.
Evet. Peki arkası gelecek mi Balkanlar ve Nil?
Valla bunun arkası belki şöyle. Bir iki daha farklı bir şeyler düşünüyorum. Yani böyle siyasi tarihten daha çok kültürün ve oradaki yaşamın yansıtıldığı anıların küçük küçük öykücükler haline bir şeyler yazmaya çalışacağım. Hı-hı. Bazı işte orada yaşamış insanlar anılarından.
Yine kitap halinde mi gelecek yoksa belgesel niteliğinde mi buluşacak?
Daha çok kitap olur diye düşünüyorum. Yani şu an kesin bir şeyim yok ama kitap olma ihtimali daha yüksek.
Siz sevdiniz kitap yazmayı.
Yani zor ama güzel bir uğraş. Onu söyleyebilirim. Zor ama güzel bir uğraş. Çok işin de emeği geçti. Girişte de vardır. Yani birçok arkadaş buraya bazı isimsiz kahramanlar var. Okuyup fikir bildirdiler. İşte aynı zamanda üniversiteden Hüseyin Mevsim, Nurcan Baklacıoğlu, Nurcan Özgür Baktacıoğlu, işte Batı Trakya'dan Rıza Kırıldökme, Ozan Ahmetoğlu, İlhan Tahsin. İşte daha adını anmadığım ya da unuttuğum pek çok arkadaşım kitabın özellikle belgesel boyutunda ve daha sonra kitabın oluşumunda çok büyük emekleri olmuştur. Hepsine çok teşekkür ediyorum.
Evet, biz de size çok teşekkür ediyoruz. Göç ne olursa olsun, nedeni ne olursa olsun bir daha hiçbir şekilde hiçbir yerde yaşanmaması dileğiyle diyelim.
temenni mudur? Keşke Balkanlar'da tüm sınırlar yeniden kalksa, insanlar çok daha özgürce dolaşsalar.
Umarız bir günde öyle olur. Onu da kitaplaştırırsınız Sayın İnşallah. Metin Edirneli. Yine birlikte olmak dileğiyle çok teşekkür ediyoruz Hayatın Sesleri'ne geldiğiniz, konuğumuz olduğunuz için. Sağ olun, var olun.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu prodüktörlerinden İç Yapımlar Koordinatör Yardımcısı Sayın Metin Edirneli'ydi bugünkü konuğumuz. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine ve Hayatın Sesleri'nde yeniden müziğe dönüyoruz.
Saçların dağınık, yüzünde yastık izi. Bir pazar kahvaltısı gibi. Küçük oyunlarının, büyük savaşlarının arasında olduğu kadar bir aşktı bizimkisi. Pazar gecesi uykusu gibi. Ne yaparsam olmuyor, olmuyor eskisi gibi. Güldürmüyor, ağlatmıyor kimse senin gibi. Ne yaparsam olmuyor, olmuyor eskisi gibi. Güldürmüyor, ağlatmıyor kimse senin gibi.
Bitmesi gerek artık.
Anlıyoruz ikimiz de.
O zaman neden hala
ağlıyoruz ikimiz de. Ne yaparsam olmuyor, olmuyor eskisi gibi. Güldürmüyor, ağlatmıyor kimse senin gibi.
Ne yaparsam olmuyor, olmuyor eskisi gibi. Güldürmüyor, ağlatmıyor kimse senin gibi. Ne yaparsam olmuyor, olmuyor eskisi gibi. Güldürmüyor, ağlatmıyor kimse senin gibi. Ne yaparsam.
15.30 başkentte saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Evet, kitaplardan devam ediyoruz. Tarihçi ve Ebru sanatçısı Erol Çağlar, Osmanlı lakapları konusunda araştırmalar yaparak bu konuyu ele aldığı ilk kitabını okuyucuyla buluşturdu sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri. Osmanlı lakapları okuyucuyu geçmişe götürerek o dönemdeki devlet adamlarının hiç duymadığınız lakaplarının hikayelerini anlatıyor. Üstelik bu isimleri neden aldıklarını anlatırken onların kısa hayat hikayelerine de yer veriyor. İşte konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak üzere tarihçi ve Ebru sanatçısı Sayın Erol Çağlar'a merhaba demek istiyoruz. Efendim hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne.
Hoş bulduk efendim.
Evet, enteresan bir kitap Osmanlı lakapları. Evet. Birazcık söz eder misiniz? Nasıl ortaya çıktı? Ne kadar zamanda yazıldı? Nasıl bir araştırma sonucunda neler gözlemlediniz efendim?
Efendim Osmanlı lakapları, tabii Osmanlı döneminde soyadı kanunu Cumhuriyet'le birlikte başlıyor. Dolayısıyla insanların bir anlamda alameti farikası, yani ayırt edici özelliği, turnusol kağıdı gibi ve lakaplar hemen hemen herkesin bir lakabı. Olmadığı ata ismiyle birlikte, babasının adıyla birlikte anılmaları söz konusu. Lakaplar uzun soluklu bir çalışma. Aslında ben hep üniversiteden beri hayalimdeydi böyle bir çalışmayı yapmak. Yani kitabın ortaya çıkışı bir 3 aylık bir çalışma gerektirdi. Kaynak taraması ve işte birinci el, ikinci el kaynaklardan derleme yoluyla tek tek her lakap sahibinin hayat hikayesine ve lakabın neden verildiğine dair bir yol izledim. Onu tespit etmeye çalıştım.
Enteresan hikayeler de çıktı mı ortaya?
Evet, yani mesela lakabı sadrazam olmasına sebep olan ya da öldükten sonra lakabı değişen devlet adamlarına rastlıyoruz. İşte herkes günümüzde mesela Pargalı İbrahim Paşa'yı biliyor. İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda bugüne gelmiş sarayının bir kısmı. Birkaç tane lakabı var. Mesela Şehzade Kanuni Sultan Süleyman Şehzade iken kendisiyle karşılaşır ve sıkı bir dostluk kurarlar ve bu onun tabii çok hızlı terfi etmesine sebep olur. O dönemlerdeki lakabı Makbul İbrahim Paşa'dır. Çok kabul gördüğü için. Sonrasında ters düşerler Kanuni Sultan Süleyman'la. Devlet teşrifatına aykırı işler yapması, Şehzade Mustafa'yı açıktan desteklemesi gibi durumlar söz konusu olunca ve en sonunda da bir sefer dönüşü kendisini Büyük Serdar olarak lanse etmesi, sanki padişaha alternatif gibi bir hal yoluna gitmesi onun katline sebep olacaktır ve Makbul İbrahim Paşa'nın lakabı ölümüyle birlikte Maktul İbrahim Paşa olacaktır. Dolayısıyla böyle hayatlarındaki değişimler lakaplarının da değişmesine sebep olacak devlet adamları var. İşte Melek İbrahim Paşa var mesela. Önceki lakabı Şeytan İbrahim Paşa'dır. Ancak bir seferdeki başarısı onun padişah tarafından lakabının değiştirilmesine ve bundan sonra Melek İbrahim Paşa olasın gibi bir fermanla lakabı değişmiştir. Yine Rüstem Paşa'yı hepimiz biliriz. Rüstem Paşa lakabını bir doktor muayenesi neticesinde çamaşırlarındaki bitten dolayı almıştır ve lakabı Kehli İkbal'dir. Kimse mesela Kehli İkbal lakaplı olduğunu bilmez Rüstem Paşa'nın. Kehli İkbal de kelime anlamı olarak şansı bit sayesinde açılan kişi anlamına gelir. Hikayesi de enteresandır. İsterseniz vaktimiz varsa anlatabilirim.
Evet, belki çok kısacık bahsedebiliriz. Merak ettik çünkü Sayın Erol Çağlar.
Efendim, Rüstem Paşa Hırvat asıllıdır ve Diyarbakır Beylerbeyidir. Mihrimah Sultan'a eş namzeti aranmaktadır ve damat adaylar arasında adı geçer. Derler ki işte Rüstem Paşa münasiptir. Ancak Rüstem Paşa tabi hırslı bir paşa olduğu için etrafındaki paşalarda da çok hoşnutsuzluk oluşturduğu söylenir. Onun için bir dedikodu yayarlar aleyhinde. Derler ki Rüstem'de cüzzam hastalığı vardır. Dermatolojik bir hastalık bu hastalık ve dolayısıyla padişah ve valide Hürrem Sultan bir doktor heyetini Diyarbakır'a gönderirler ve muayeneden geçirtirler Rüstem Paşa'yı. Çamaşırlarında bit bulunur çamaşırlarında bit bulununca o zamanın tıp otoriteleri derler ki bit hastalıklı insanlarda yaşayamaz. Cüzzam hastalarında bit olmaz. Bu sayede damat olmuş ve sadrazamlığa terfi etmiştir.
Evet.
Çamaşırlarındaki bit sayesinde lakabı da Kehli İkbal olmuş.
Evet. Peki lakap takılan kişilerin izni ve haberi dahilinde mi takılmış bu lakaplar?
Tabii ki. Yani genelde ya fiziksel özelliklerinden dolayı lakap almışlar ya hayatlarında yaşadıkları bir hikayeden dolayı lakap almışlar. Ve Osmanlı Devleti bu lakaplar tandanslı işi düşündüğümüzde bakıyoruz hiçbir insanı israf etmiyor ve kabiliyetlerine göre değerlendiriyor. Özellikle Enderun Mektebi bunu sağlayan bir eğitim kurumu. Bakıyorsunuz lakaplarında gözünün biri olmayan Yekçeş lakaplı paşalar var. Sayıları onlara kadar ulaşıyor. Ve kör adamın gözlerinin bir tanesi. Ya da işte düz taban mesela bugün askere alınacak gençler için düz tabanlı kötü bir şeydir ve düz tabanları pek askere almazlar, alırlarsa da geri hizmetlerde kullanırlar. Dolayısıyla Osmanlı hiç kimseyi insan israfı yoluna gitmeden yeteneklerine göre değerlendirmiş. Sadrazam olabilen pek çok devlet adamının engelli olmasına rağmen değerlendirdiğini görüyoruz.
Evet. Peki Sayın Erol Çağlar, kitabı yazarkenki amaçlarınızdan biri, daha da hatta en önemlisi gençlere tarihi sevdirmekti. Bunu başarabildiğinize inanıyor musunuz? Gençlerle buluştu mu kitaplarınız?
Kitabımız yayında şu an ve gençlerin ilgisi oldukça fazla. Zaman zaman buluşmalarımızda sorularla bunu daha da açıyorlar ve ilginin oldukça fazla olduğunu gözlemliyorum.
Evet, sonuçta amacınıza, hedefinize de ulaşmış oluyorsunuz böylece. Çok teşekkür ediyoruz efendim yine birlikte olmak dileğiyle. Sağ olun, var olun.
Çok teşekkürler, hoşça kalın. İlginize çok sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, tarihçi ve Ebru sanatçısı Sayın Erol Çağlar, Hayatın Sesleri'nin konuğuydu. Kendisine tekrar teşekkür ediyor ve müziğe dönüyoruz.
Çekilmeden çilesi, dertler bitmiyor. Her çıkmazın sonunda bir ışık vardır ancak. Gözlerim karanlığa alıştı, görmüyor. Nasıl sevdiysem seni, unuttu herkes beni. Hayat böyle beklemiyor düşeni. Kim verdiyse bu derdi, gelsin çeksin kendi. Ağlamaya alıştım, yüzüm gülmüyor. Düşünmeden incinmeyi sevmeli. Yarın var mı bugünden belli mi? Alıştım ateşlere, koy beni. Sen bari soğuk durma, yak beni, ısıt kalbini. Düşünmeden incinmeyi sevmeli. Yarın var mı bugünden belli mi? Alıştım ateşlere, koy beni. Bye. kolay değil elbet. Çekilmeden çilesi, dertler bitmiyor. Her çıkmazın sonunda bir ışık vardır ancak. Gözlerim karanlığa alıştı görmüyor. Nasıl sevdiysem seni, unuttu herkes beni. Hayat böyle beklemiyor düşeni. Kim verdiyse bu derdi, gelsin çeksin kendi. Ağlamaya alıştım, yüzüm gülmüyor. Düşünmeden incin.
Köşemiz başladı. Şefimiz sevgili Özgür Aksu'na yine bizlerle birlikte. Merhabalar sevgili Özgür. Hani hiç demiyorsun kilo vermişsin diye
kilo
geçen
vermişsin,
haftadan beri.
Evet. Kilo vermişsin. Saçların rengi, modeli değişmiş.
Evet. Ben gördüm. Çorba işe yaradı. Teşekkür ederim ama bu hafta çorbayı yedik. Kilolarımızı verdik. Bu hafta yine kilo alacağız gibi.
Geri alacağız gibi. Tabii top künefe yaparsak, mahluta çorbası yaparsak birazcık tabii daha yağlı ama künefeyi saymazsak sağlıksız değil.
Evet. Mahluta çorbası. Ama bir de önümüz Ramazan.
Tabii. Zaten
yapacağız.
Hazırlık yapıyoruz.
Hazırlığımızı
yani bunu aşırı. Normal zamanda da misafirlerinize de yapabilirsiniz. Ramazan sofralarını da süsleyebilir. Mahluta çorbası bizim yöresel çorbalarımızdan birisi. Aynı zamanda
hangi yörenin?
İç Anadolu bölgesinde daha çok yapılıyor. Hı-hı. İşte Kayseri'de, Çankırı'da, Kırşehir'de, Ankara'da, işte Konya'da birçok yerde bulabilirsiniz. Farklı farklı çeşitleriyle. Aynısını birazcık daha farklısının içine küçük köfteleri koyunca Erzincan çorba oluyor. Yani evet. Anadolu'da böyle bir çeşitlilik var. Göç ve transferler, yani insanların şehir
herkes
değiştirmeleri.
Herkes içine bir şey eklemiş.
Her gittiği yere.
O yoklukta değil mi?
Tabii.
Kendi malzemesi ne varsa onu eklemiş.
Yeni şeyler ortaya çıkmış. Biz az önce içeride sohbet ederken arkadaşlarımızla kuyruk yağından acaba ne yapılabilir diye. Kuyruk yağından ne yapılır? Hiçbir şey olmaz. Kebapta,
kete yapar Kayseri'den.
Kebapta araya koyarsın, etlerin arasına koyarsın ama daha değişik işte deneme yoluyla bir tempura hamurunun üzerine kaplayıp yağda kızartıp da yiyorlar. Mesela.
Evet.
Yani çeşitlilik çok fazla. Deneysel olmak çok önemli.
Evet.
Herkes kendi kültüründen ya da dediğiniz gibi mevcut malzemelerden bir şeyler ortaya çıkartmaya çalışması onu bu hale getiriyor. Sezar salata da öyledir. Sezar denilen bir aşçının mutfaktaki artıklardan yaptığı salatadır. Ama zannedilir ki Roma'dan gelir, Sezar'dan gelir, Sezar'ın yediği salatadır diye düşünülür. Alakası yoktur.
Yoktur.
Buna benzer çok hikaye var.
O zaman bunları yeri ve zamanı geldikçe dinleyicilerimizle biz de paylaşmayı sürdüreceğiz.
Bugün mahluta çorbası yapacağız. Çorbamız çok faydalı, çok besleyici ve tok tutan bir çorba.
Adı da enteresan değil mi?
Adı da mahluta. Kaynağını araştırdım ama bulamadım nereden geldiğiyle alakalı olarak. Farklı çünkü rivayetler var ama bir kesinlik yok. İçerisinde kimyon, kişniş, pirinç, mercimek, tavuk suyu, her şey var aslına bakarsak. Çok sağlıklı ve çok faydalı. Tabii içinde mercimeğin de olmuş olması ve kimyonun da aynı şekilde bulunması bunu daha doyurucu ve daha tok tutucu hale getiriyor. Sahurda da rahatlıkla bunu tüketebiliriz kolaylıkla. Ne lazım bize? Bir kuru soğanımız, bir iki diş sarımsağımız, iki yemek kaşığı zeytinyağımız, bir litre tavuk suyumuz. Kendimize yapabiliriz, hazır da kullanabiliriz. 100 gram kırmızı mercimek ayıklanmış ve yıkanmış.
Hazır derken şu tabletlerden mi?
Bulyonlar da olabilir. Ben çok tavsiye etmiyorum bulyonları. Ya mutlaka haşlanıyor, bir şeyler oluyor. Hatta bunlar artık hazır satılıyor da. Tavuk suyu olarak karton kutularda süt gibi satılıyor da. Pirincimiz var. Yine ayıklanmış ve yıkanmış, temizlenmiş. Toz kişniş. Tazesini bulursak daha makbul ama onu her zaman bulmak zor. Yarım tatlı kaşığı kimyon, limon suyu, tuz, karabiber ve baharat. Tatlandırmak. Bu kadar kolay. Normal bir çorba yapıyoruz. Soğanı bir iki diş sarımsakla zeytinyağıyla birlikte önce bir kavuruyoruz. Kızdırıyoruz. Tencerenin kapağını kapatıp ara sıra karıştırarak yumuşamasını sağlıyoruz soğanların öncelikle. İçine az bir şey eğer şeker atarsak bu işi birazcık daha hızlandırırız. Tavuk suyunu ekliyoruz üzerine ve kaynamaya başlıyor. Sonra kaynadıktan sonra içine mercimeği ve pirinçleri atıyoruz. Limon suyunu, karabiberini, tuzunu ve kişniş ekleyip mercimekler iyice ezilene kadar yumuşayıp bırakır ya mercimek çorbasındaki gibi. 35-40 dakika yaklaşık bunu pişiriyoruz. Daha sonra kaseleri alıp üzerine kimyon hatta bulabiliyorsak.
Blender'dan falan geçirmiyoruz.
Gerek kalmıyor çünkü eriyor bunlar. Eğer isteyen olursa daha böyle pürüzsüz hale getirmek istiyorlarsa yapabilirler. İsteyenler muskat da rendeleyebilir. Çok hoş bir aroma verecektir. İstemeyenler kimyon, limon dilimi ki resmini de zaten Hayatın Sesleri Facebook sayfasında paylaştık. Orijinal hali yani yapılmış hali benim yapmış olduğum haliyle kaselere koyarak aynı şekilde süsleyip sunabilirler.
Süper. Bir de çorbalar bizim sofralarımızın
vazgeçilmezi. Ben yapamıyorum çorbasız. Çorba olmayan bir sofra.
İlla olacak yani. Yazın bile işte geçen hafta tarif ettik. Soğuk çorbamız var.
Bir çorba olacak mutlaka.
Nasıl kırmızı oluyor bu diye soruyor arkadaşlarımız.
Mercimeğin kırmızı mercimek kullanıyoruz. Mercimeğin kendi kırmızılığı.
Evet.
Bir salça ya da ekstra bir şey kullanmadık fark ettiyseniz. Evet. Gerek de yok aslında. İsteyenler salça da kullanabilirler.
Evet.
Yani domates rendeleyebilirler.
Bunu mercimeğin kendi kırmızısı.
Evet evet. Bu zaman içerisinde istediğimiz gibi bunu çeşitlendirebiliyoruz.
Evet.
Künefeye gelince künefe çok kolay aslına bakarsak. Hep zor diye bilinir. Evet. Burada işin sırrı kadayıfında ve peynirinde. Örgü peyniri kullanırsak bu işimizi görecektir. Eriyen bir peynirdir örgü peyniri.
Şu fırınlayacağız. Hani marketlerde satılan onlar çok tuzlu değil midir?
Onların bu künefe için olanları var. Tamam. Onlardan kullanabilir tuzsuz olanlarından. Hatta bulabiliyorsak Hatay usulü olanından bulursak daha makbul.
Evet.
Yarım kilo tel kadayıf, 200 gram tereyağı, 300 gram da örgü peynir. Bu kadar malzememiz. 3 su bardağı toz şeker, 2,5 su bardağı su ve 3 damla limon suyu da şerbeti. Şerbet zaten normal baklava ya da kadayıf şerbeti gibi yapılan bir şerbet. Üzerine limon çok önemli o aromayı vermesi için. Üzerine de süslemek için kaymak isteyenler de toz Antep
limonu,
fıstığı kullanabilir.
Limonu kaynama aşamasında mı sıkıyoruz yoksa kaynadıktan sonra mı?
Yok hepsini beraber yapıp
hepsini
kaynatıyoruz.
Beraber
tabii soğuktan koyuyoruz hepsini.
Tamam.
Peynirleri küp küp parça parça minik minik doğruyoruz bir kenarda. Kadayıfı önce geniş bir kaba alıyoruz. Tereyağını eritip üzerine gezdiriyoruz. Elimizle de bir didikleyerek her tarafına işlemesini, iyice emmesini sağlıyoruz. Yani yumuşuyor.
Evet.
Yumuşadıktan sonra bir avuç alıyoruz ve avucumuzun ortasına koyuyoruz kadayıfı. Elimizle böyle sanki içli köfte yapar gibi bir çukur oluşturuyoruz. Böyle bir yuvarlak hale gelmiş bir kadayıf topu oluşuyor. Ortası boş. Peynirimizi alıp içerisine koyuyoruz. Ondan sonra az bir şey elimize yağ alarak. Zaten kendisi yağlı eğer daha da sık olsun istiyorsak. Onu yuvarlıyoruz ve bir top haline getiriyoruz. Bir ceviz, cevizden birazcık daha büyük bir top haline geliyor. İstersek daha büyük yaparsak daha da büyük olur. Küçük istersek daha küçük olur. O bize kalmış ama ortalama cevizden biraz daha büyük olursa işimizi görecektir. Sonrasında bunları fırın tepsisine yerleştiriyoruz. Kalan kadayıfı da aynı şekilde hazırladıktan sonra hepsini tek yaptıktan sonra 180 derecede ısıtılmış fırına atıyoruz. Fırından çıktıktan sonra bir 10 dakika kadar bekliyoruz. Ilıyor. Ilıdıktan sonra şerbeti hazırlamış olduğumuz şerbeti.
Şerbetimiz soğuk.
Soğuk olacak.
Yoksa o da mı ılık?
Yok kaynatıyoruz şerbeti soğutuyoruz.
Soğutuyoruz.
Ilık künefenin kadayıfın üzerine soğuk şerbeti döküyoruz. Sonrasında şöyle bir şey daha yapacağız. Pişen tatlıların üzerine az bir şey şerbeti gezdirdikten sonra az bir şey limon damlası sıkmak. Birkaç limon.
Her bir
birkaç damla limon.
Onun ne?
Aroma. Aroması. Lezzet katmak amaçlı.
Peki bir süre sonra o üzerindeki şerbet alta doğru akacak. Sonra onları çevirmemiz gerekiyor
gerekmeyecek,
mu? Gerekmeyecek.
Yok. Gerekmeyecek. Ilık olduğu için onu emecek zaten.
Emecektir.
Ondan sonra tabağa koyacağız. Üzerine kaymak ya da fıstık ya da istediğimiz gibi sunarak.
Görüntü muhteşem.
Aynen.
Zaten.
Gördüğünüz gibi. Çok da lezzetli ve yemesi de çok kolay.
Yemesi çok kolaydı.
Yani top top olduğu için yani tek hamlede hepsini ağzınıza atabilirsiniz.
Evet. Hatta birkaç tanesini birden.
Çok fazla olmamakla birlikte kararında yemeği şu dönemde tercih ediyoruz.
Evet. Peki bir kilo tel kadayıftan kaç tane olur acaba?
İşte yaptığımız topun büyüklüğüne göre değişir.
Bağlı. Anladım. Evet.
Yani
evet.
10 tane de çıkar, 20 tane de çıkar, 5 tane de çıkar. Evet. Ne kadar yapıyorsun?
Bir de kadayıfın başından çok da ayrılmamak gerekir herhalde değil mi? Bir anda
çok
pişer,
çok çabuk hemen alır.
Evet.
Bir anda rengini böyle kahverengi olarak görebiliriz. Öyle altın sarısı olması yeterli olacaktır. Kadayıf da özellikle fırında pişti deyip kapatıp içinde bırakmasınlar. Pişmeye devam edecektir. Hı hı. Bu sefer de ya kuruyacaktır tamamen. Yani hiç çatır çatır olacaktır. Ya da acıyacaktır tadı.
Evet.
Tadı acımasın diye piştikten sonra hemen çıkartmak gerekiyor. Hı hı. Bekletmeyelim.
Çok güzel görünüyor. Çok gerçekten. Güzel. Haftaya bunları artırarak devam edeceğiz.
Devam edeceğiz.
Çorba yaptık, tatlı yaptık.
Aynen
herhalde
öyle.
Şimdi ara yemekler.
Ara yemekler, salatalar, zeytinyağlılar.
Ramazan'a uygun iftar sofraları hazırlamayı sürdüreceğiz. Bu arada sen Kıbrıs'taydın. Orada neler, hadi yediğin içtiğin senin olsun ama neler öğrendin? Onları bizlerle paylaşmayacak mısın?
Her gittiğimde tabii yeni şeyler keşfediyorum, merak ediyorum. Mesela gırbaç diye bir tatlıları var.
Neden yapılıyor?
Gırbaç tatlısı aslına bakarsak yine işin içinde şey var.
Kadayıf
var. Hı. Şimdi kadayıf deyince aklıma geldi. Yine şerbetli. Gerçekten
biz Türkler şerbetli tatlıları gerçekten çok seviyoruz değil
seviyoruz.
Mi? Yani tamam sütlü tatlılar diyoruz filan ama şerbetli tatlıların yeri ayrıdır hayatımızda.
Onlar zeytine çakıstez diyorlar.
Ne diyorlar?
Çakıstez.
Çakıstez.
Evet çakıstez zeytini var onların. Özel işte baharatlı ve aromalı böyle terbiyeli.
Bildiğimiz yaz zeytin midir?
Yeşil zeytin.
Yeşil zeytin.
Onun yeni terbiye yöntemlerini öğrendim. Hmm. Onları da artacağım. Her gittiğinde yöresel olarak bu işi yapan işte yaşlılardan özellikle.
Peki hani biz kadınların hemen hepimizin böyle bir defteri vardır. Oraya yazarız. Senin de öyle bir defterin ya da bilgisayar sayfan mı var?
Tabii,
yoksa kafana yazıyor musun hepsini?
Yok hepsini yazamıyoruz tabii ki. Hani belki kabaca hatırlıyoruz ama detaya girmek çünkü hep reçetedir bunlar.
Evet.
Dikkat ettiyseniz her seferinde elimde bir reçeteyle geliyorum gramlarıyla birlikte. Çünkü reçete. Gerçekten
evet.
Reçete. İlaç yapılıyor gibi düşünelim. Hı. Her birinin gramı ya da miktarı
peki sen
önemli.
Sen de yaparken böyle gram gram ya
tabii,
da
tabii, tartılıyor.
Uyarsın
hepsi tartılır,
mutlaka.
Tabii. Öyle olmak zorunda. Hı. Çünkü bunlar denenmiş ve yapılmış. O ayar
hani
belirlenmiş.
Bazı ev kadınları vardır. Böyle göz kararı yaparlar ama çok da lezzetli olur.
Evet.
Çok da güzel tuttururlar
aslında o göz kararı bu bizim buradaki kullandığımız reçeteleri sadece tahmini yöntemlerle yapılıyor olması aslında onda mutlaka bir gram bir oran var.
Hı hı,
örnek
evet.
Veriyorum işte bir avuç diyor avucu aldığında şimdi avuç bir gram oluşturuyor.
Hı hı.
Bir gram dedi örnek 70 gram.
70 gram.
Zaten evet. Reçetede de 70 gramdır o.
Hı.
Ya da bir çimdik der 5 gram.
Evet.
Örnek tuz atacak bir çimdik 5 gram ya da bir çay kaşığı der o zaten bir çimdiktir ya da 2 çimdiktir.
Evet.
Ya da 3 parmağıyla tutar alır.
Onlar
deneme yanılma yoluyla.
El koordineli çalışıyor.
Yordamla buluyorlar.
Çok güzel.
Ama her seferinde de tutturuyorlar. Tabii işin içine sevgiyi katmak önemli.
O başka
ne yaparsanız
şey,
yapın
evet.
Mutlaka sevginizle evet. Yapın isteyerek yapın. Keyifle yapın, aşkla yapın. O zaman çok daha lezzetli olacak.
Biz öyle yapıyoruz değil mi köşemizde?
Her zaman. Her zaman mutlulukla keyifle yapıyoruz. Çünkü biz keyif alıyoruz yemek yapmaktan ve yemekten.
Evet. O zaman Kıbrıslıların o mutfağını da bir gün paylaşalım.
Paylaşalım.
Burada
Kıbrıs mutfağını yapalım.
Kıbrıs mutfağını
yapalım.
Mutfağı
çoğunluğu meze ağırlıklı olduğu için hı-hı. Çok böyle bizim yaptığımız ana ya da böyle ağır yemeklerden de dolu dolu o klasik yemeklerden çok fazla yemek kültürleri yok. Ama nedir? İçerisinde Rum kültürü var, Yunan kültürü var.
Ot ağırlıklı mı?
Yani tabii ki hı-hı. Ada kültürünün ikliminin vermiş olduğu ne varsa onlarla yapılmış. Tabii çok farklı kültürlerin bir arada olmasının oluşturduğu karma yemekler, lezzetler var.
Hı-hı.
Ama çoğunluk meze ağırlıklı. Yani meze dediğim salata ya da böyle soğuklar.
Hafif
soğuklar ağırlıklı.
Evet.
Onlardan da bir gün yapalım Kıbrıs
yapalım.
Mutfağını.
Peki.
Çok da keyifliydi.
Evet sen gezmeye,
devam.
Mutfakları tanımaya, özelliklerini bizlerle paylaşmaya
devam
et sevgili Özgür Aksu'na.
Tarifleri kaçıranlar hayatın seslerinden öğrenebilirler.
Evet sayfamızdan takip edebilirler. Bugün de sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. İşimiz gücümüz yemek köşemizle şefimiz sevgili Özgür Aksunay'a tekrar teşekkür ediyoruz. Ve siz sevgili dinleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için. Programı sizler için Gülşen Ayvaz, Didem Östaşbaşı, Şule Özçakır hazırladılar. Kumanda masasında Ayhan Taşçı vardı. Ve spikeriniz ben Nilgün Duruk. Bugünlük de bu kadar diyoruz. Yarın 15 haberleri sonrasında yine birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın diyoruz.
Hoşçakalın.
Hayatın sesleri.